23. ayrım.
13. bölüm. Otele dönerken ön koltuktan aldığım keman kutusunu uzattım. Kemanınız bulundu. Profesör önce sevindi ama kendisininkine göre daha büyük ve kaba kutuyu eline alınca "Bu benim kemanım değil ki," dedi. "Merak etmeyin, kutusu farklı ama kemanınız aynı," dedim. Kutuyu açıp kemanı çıkarınca haklı olduğumu anladı. Özlem ve şefkat dolu gözlerle bir süre kemanını seyretti. Onu kıyıdan nasıl sürüklediğimizi, o kargaşada kemanı aldığımızı ama yerdeki kutuyu unuttuğumuzu anlattım. Süleyman'ın cinliklerinden söz etmeye gerek yoktu. Kemanını özenle kucağına yerleştirdi. "O gün sizi de tehlikeye soktum," dedi. Ne olup bittiğini de tam olarak hatırlayamıyorum. "Profesör, bir şey soracağım. Artık anlatın, Nadia kim?" "Anlatacağım ama bir şartla." "Nedir?" "Bana profesör demeyi keseceksiniz. Maximilian deyin ya da Max diye hitap edin kısaca." "Benim de size anlatacaklarım var, Max," dedim. Ona Max demek tuhafıma gitti. Yüzüne baktım. Memnun olduğunu anlatır bir şekilde hafifçe gülümsüyordu. Pera Palas'a geldiğimizde İlyas'a beklememesini söyledim. İşim uzun sürebilirdi ve nasıl olsa onu telefonla çağırabilirdim. Tarihi otelin lobisi ve barı kalabalıktı. Bir zamanlar casusların kaynadığı barda, şimdi Amerikan tarzı otellere gitmek istemeyen ve tarihi atmosfere meraklı orta üst gelir grubundan İstanbullularla Orient Express zamanındaki İstanbul atmosferini solumak isteyen yabancılar oturuyordu. Yolda gelirken Max bana akşam yemeğini birlikte yememizi teklif etmişti ama ben zaten bunun böyle olacağını biliyordum. Lobiden anahtarı aldı. Ben kendisini beklerken odasına çıkıp gelecekti. Ona hediye paketini uzatıp "İstanbul'dan bir hatıra," dedim. Şaşırdı, kızardı, teşekkür ederek asansöre gitti. Onu beklerken barda küçük yuvarlak bir masaya oturdum. Garsona bir beyaz porto söyledim. Bir de lokantada bize sakin bir masa ayarlamasını rica ettim. Şarabımı yudumlarken biraz sonra dinleyeceğim hikayenin heyecanı içindeydim. Nihayet bir haftadır devam eden esrar bu akşam çözülecekti. Max'ın Nadia'nın kim olduğunu, Şile'ye niye gittiğimizi, o acayip seremonilerin ne anlama geldiğini, onca yabancı misyonun Max'a niye bu kadar ilgilendiğini, niçin sınır dışı edilmiş olduğunu öğrenecektim. Bunları düşünürken portoyu hızlı içip bitirmişim. Garsona ikincisini söyledim. Profesör gelene kadar aç karnına hızla içtiğim portolardan hafifçe çakır keyif hale gelmiştim bile. Max bara girdiğinde birçok kişi dönüp baktı. Gri ceketi, beyaz gömleği ve boynundaki lacivert fularıyla o kadar hoş duruyordu ki bu adamın 6 ay sonra toprak olacağına inanmak çok zordu. "Hediyeniz için çok teşekkürler Maya," dedi. "Harika bir şey. Boston'da sürekli takacağım ve her takışımda sizi hatırlayacağım." Yemek vakti geldiği için daha önce bir şey içmek istemedi. Lokantaya geçtik. Köşede diğerlerinden uzak ve nispeten tenha bir masaya oturduk. O akşam menüde Osmanlı yemekleri de vardı. Zeytinyağlı enginar ve arkasından beğendili incik kebabı seçtik. Yine aynı şarabı ısmarladık. Max'ın tedirgin bir ruh durumu içinde olduğunu görüyordum. Sıkıntılı bir hali vardı. Sanki anlatacaklarından ürküyor gibiydi. Bunca yıldır kimseye anlatmadığı bir hikayeyi paylaşacağı için doğaldı bu. "Geçen hafta bugün ne sizden haberim vardı ne de arkadaşlarınızdan," dedim. "Elbette daha rahattınız. Başınıza çok iş açtım." "Hayır, ben çok memnun oldum. Bana yepyeni ufuklar açtınız. Düşüncenize katılmasa da itiraz etmeyen insanların peki anlamına gelen baş hareketini yaptı." Kaşlarını hafifçe kaldırıp başını biraz yana eğdi. Ben de gülümseyerek devam ettim. "Okuduğum metinlerde sizin döneminizdeki bir Türk öğrenci Hitler'e teşekkür ediyordu." Hayretli yüzüme baktı. "Niye?" "Eğer Hitler olmasaydı bu çapta hocaları Türkiye'ye getirmek imkansızdı. Biz de İstanbul'da bu eğitimi alamazdık," diyor. Erich Auerbach'ın öğrencisiymiş. Çok şanslıymış o halde. Çünkü gerçekten de Auerbach olağanüstü bir bilim adamıydı. Onun İstanbul'dayken yazmış olduğu mimesisi okudunuz elbette. "Ne yazık ki hayır profesör. Pardon, yani Max. Ama aynı üniversitede edebiyat okumuşsunuz. Bu başyapıtı nasıl kaçırırsınız? Son günlerdeki okumalarımda bu kitabın adına rastladım. Ne yazık ki bu eser Türkçe'ye çevrilmemiş. Ama bu bilgiyi okuduğum sırada değil de şimdi sizi dinlerken bu garipliğin daha fazla farkına varıyorum. Mimesis, edebiyat eleştirisi tarihinin en önemli birkaç eserinden biridir. Ve dediğim gibi burada, İstanbul'da, sizin üniversitenizde yazıldı. Boston'a döner dönmez İngilizcesini göndereyim size. Çevrildi mi?" Elbette, üstüne kitaplar bile yazıldı. Erich İstanbul'dan sonra Amerikan üniversitelerinden davetler aldı. Öldüğünde Yale Üniversitesi'ndeydi. Eser de 1953 yılında Princeton Üniversitesi tarafından yayımlandı. Demek ki Amerikalılar durumu fark edip hepinizi götürmüşler buradan. Benimki farklı bir gidişti ama şimdi size çok önemli bir görev düşüyor. Ne gibi bir görev? Mimesis'i Türkçe'ye çevirin ve kitap yazıldığı topraklara geri dönsün. Bu fikrin beni çok heyecanlandırdığını itiraf etmeliyim. Gerçekten harika bir şey olurdu. Max her cümlesiyle beni heyecanlandırmaya, sıkıcı hayatıma renk ve macera katmaya devam ediyordu. Evet dedim, harika olur. Bunun ne kadar önemli bir görev olduğunu kitabı okuduktan sonra anlayacaksınız. İşte size, ülkenize tarihi bir hizmette bulunma şansı. Bana söz veriyor musunuz? Söz. Peki bu kitabı bu kadar önemli kılan nedir Max? Kısaca anlatmak mümkün değil. O zaman genişçe anlatın. Sevimli bir gülümseme yayıldı yüzüne. Sevgili genç bayan, burada baş başa bir yemek mi yiyoruz, ders mi yapıyoruz? Yemeği daha keyifli hale getirmek için yarın gidecek olan önemli profesörden entelektüel bir sohbet rica ediyorum bayım. Peki, sırf çeviri iştahınızı artırmak için kısaca anlatmaya çalışayım. Erich Auerbach, bir başka meslektaşı olan Leo Spitzer'le birlikte Weltliteratur, yani dünya edebiyatı kavramını sistemleştirmeye çalıştı. Aslında bu kavram daha önce Goethe tarafından ortaya atılmıştı. Aynı zamanda bir filozof olan Goethe, ayrı medeniyetlerin yarattığı edebiyattan çok dünyanın yarattığı edebiyatı anlamaya çalışıyordu. Bu nedenle ileri yaşlarında Farsça öğrendi. İranlı büyük şairleri, Hafız'ı, Sadi'yi, bu arada sizin ortak değeriniz Mevlana Rumi'yi okudu. Meşhur West Östlicher divanını yazdı. Yani Batı Doğu divanı mı oluyor? Evet, tam çevirisi bu. Max, Mevlana'ya neden ortak değer dediniz? Çünkü Konya'da oturmuş ama Farsça yazmış. Eğer Türkçe yazsaydı, üzgünüm ama dünyanın ondan pek az haberi olurdu. Baksanıza, sizin büyük şairleriniz Yunus Emre, Şeyh Galip daha az değerli olmamalarına rağmen dünyada tanınmaz. Ama Ömer Hayyam, Sadi, Hafız, Rumi çok okunur. Bunda Farsça'nın ve elbette Goethe'nin büyük payı vardır. Doğru söylüyorsunuz galiba, hiç bu açıdan bakmamıştım. İnsan çok yakından bakınca bir şey görmez. Neyse, Leo ve Erich, Weltliteratur kavramını sistemleştirmeye çalıştılar. Mimesis, Tevrat ve Homeros'tan, yani Batı edebiyatının iki temel kaynağından yola çıkarak Proust'a, Virginia Woolf'a kadar uzanan geniş bir inceleme yaptı. Ama yine de Batı edebiyatıyla sınırlı kaldığı söylenebilir. Zaten tam adı Mimesis, Batı edebiyatında gerçekliğin temsilidir. Durun bir dakika, aklım karıştı dedim. Kitap hem dünya edebiyatı adına oluyor, hem İstanbul gibi bir şehirde yazılıyor, hem de Doğu edebiyatını dışlıyor mu? Haksızlık yapmamak için kitabın Batı edebiyatına ilişkin olduğunu söylememiz gerekir. Erich her zaman İstanbul'da elinin altındaki kaynakların yetersiz olduğundan istediği kitabı bulamamaktan yakınırdı. O zaman size Doğu edebiyatından kitaplarla ilgili bir hikaye anlatayım Max. Bunlara mesel deniyor. İmam Gazali'yi biliyor musunuz? Elbette. Gazali, Bağdat'taki eğitimini tamamladıktan sonra bir kervanla Tuz şehrine dönüyor. Ama yolda kervanı haramiler soyuyor ve herkesin altınını, gümüşünü alıyorlar. Gazali'nin de bir tek torbası var. Torba da gidiyor. Herkes kaderine razı olmuşken Gazali haramileri aramaya başlıyor. Aylarca aradıktan sonra haramilerin saklandığı mağarayı buluyor ve torbasını geri istiyor. Nöbetçiler bu deli çocuğu öldürmeye hazırlanırken harami başı gürültüleri duyuyor ve neler olduğunu soruyor. Bir deli oğlanın geldiğini ve torbam da torbam diye tutturduğunu söylüyorlar. Harami başı gönderin şu çocuğu bana diyor. Sonra ona evladım herkesin servetini aldık, ses çıkaran olmadı. Senin torbanda bunlardan daha kıymetli ne olabilir ki canını tehlikeye atıp buralara geldin diye soruyor. Gazali, benim yüküm onlardan daha değerli diyor. Çünkü içinde Bağdat'taki hocamın ders notları vardı. Harami başı adamlarına verin şu çocuğun torbasını diye emrediyor. Karnını doyurup yola çıkarın. Sonra da Gazali'ye dönüyor. Ders notlarını iade ediyorum delikanlı diyor. Ama alim olmak istiyorsan bir şeyi hiç unutma. Gazali nedir o diye soruyor. Harami başı diyor ki senden çalınabilen bilgi senin bilgin değildir. Max güldü. Çok güzel bir mesel. Zaten Batı kitap Doğu meseldir. Demek Doğu'dan Mimesis yazarına bir baş kaldır ha. Ben de güldüm. Olabilir. İstanbul'daki zengin doğu kaynaklarını inceleseydi o da Goethe gibi bir Welt literatüre ulaşabilirdi. Ama anladığım kadarıyla sadece West literatür üzerinde çalışmış. Ama yine de kitabı göndermenizi bekleyeceğim ve çevireceğim. Belki ön sözde bu düşüncelerinizi de belirtirsiniz. Elbette. Bu arada Erich'in mektuplarının da sizin için çok önemli bir belge olacağından eminim. Çünkü sizin ülkenizi, Cumhuriyet'in ilk yıllarını Atatürk'e anlatıyor. Atatürk için ne dediğini hatırlıyor musunuz? Çünkü bu sıralarda o dönemin diktatörlerinden birisi olup olmadığı çok tartışılıyor. Auerbach onu kesinlikle dönemin diktatörlerinden ayırır. Nükteli, zeki ve neşeli bir insan olarak tasvir eder. Ama Walter Benjamin'e yazdığı mektuplarda genç cumhuriyetin İslam dininden ve eski kültürden kurtulma, yazıyı ve dili değiştirme acelesinden hoşlanmadığını belirtir. Mektuplarında başkalarının tuzlu ekmeğinden söz eder. Bu, üzerine kitap yazdığı Dante'nin İlahi Komedyası'ndaki Cennet 17. Kanto'dan alıntıdır. Başkalarının merdivenlerinden çıkmanın ne kadar zor olduğunu göreceksin. Tuzlu ekmek mi? Evet, Yeşua peygamberin Babil'e sürgünü sırasında halkıyla birlikte yediği tuzlu ekmeğe gönderme yapıyor. Böylece kendi sürgün hayatını anlatıyor. Sadece bu örnek bile Auerbach'ın eski ahitten Dante'ye, oradan İstanbul sürgününe uzanan derin dünya kavrayışını ortaya koyuyor, değil mi? Evet Max, aynı zamanda da sizin ne kadar derin bir kültüre sahip olduğunuzu. Sizi böyle günlerce, haftalarca dinleyebilirim. Bu sözlerim üzerine kızardı. Hafifçe öksürdü ve konuyu değiştirmeye çalıştı. Kadehlerimizi bu kez Auerbach ve Mimesis çevirisi için kaldırmamızı önerdi. Max, öğrencinin yazdığı doğru mu? Sahiden de Hitler olmasa buraya kimse gelmez miydi? Gerçeği söylemek gerekirse evet. Çünkü Türkiye bizlere çok yabancı bir kültürdü. Hakkında çok az şey biliniyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı ve yerine Batı tipi reformlar yapan bir cumhuriyet geldiğinden başka bir şey bilmiyorduk. Lisan hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Gelenlerse Alman akademiyasının bel kemiği olan dünya çapında büyük bilim adamlarıydı. Güldü. Ben hariç tabii. Düşünsene o zaman koca Türkiye'de bir tek tıp fakültesi vardı. O da çok yetersizdi. Diğer bölümleri hesap et artık. Atatürk ülkeyi süratle batılılaştırmak istiyordu. Bu görevi Alman profesörler üstlendi. Ülkenin elit kesimini eğitip kuşaktan kuşağa aktarılacak bir gelenek oluşturdular. Mesela müzik eğitim sisteminizi Paul Hindemith gibi dünya çapında bir besteci kurdu. Bir çeşit mucize. Siz geldiğiniz zaman Türkiye nasıl bir ülkeydi? Ben 1933'te göç edenlere göre geç bir tarihte geldim. 1939 başında. O zaman bile Türkiye 17 milyon nüfusu bir tarım ülkesiydi. Şimdi nüfus kaç? 70 milyon. Max, okuduklarıma göre Almanya'da Yahudi profesörler 1933 yılında üniversiteden kovulmuş. Boykotlar falan yapılmış. 1939'a kadar herhalde çok daha feci olaylar yaşanmıştır. Sizin bu kadar geç gelmenizin sebebi neydi? İşte yavaş yavaş konuya giriyorduk. Sebebi çok basit. Çünkü ben Yahudi değildim. Katolik bir burjuva aileden geliyordum. Peki 1939'da niye Almanya'yı terk ettiniz o zaman? İşte bunu anlatacağım size. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Mümkün olduğu kadar gerilerden başlayın lütfen. Çocukluğunuzdan, gençliğinizden. Peki ama uzun bir hikayeye hazır olun. Hazırım dedim. Yalnız sizden bir ricam var. Söylediklerinizi hatıra olarak kaydedebilir miyim? Hafifçe kaşları çatıldı. Biraz tereddüt ettiğini gördüm. Herhangi bir amacım yok diye açıkladım. Sadece siz gittikten sonra büyük bir boşluğa düşeceğimi hissediyorum. Bu boşluğu ancak sizin sesinizi dinleyerek, o döneme ait kitaplar okuyarak doldurabilirim. Gülerek ekledim. Tabii bir de Mümessis'i çevirerek. O da güldü ve olur dedi. Kaydedin bakalım. Evde hazırlamış olduğum küçücük dijital kayıt cihazını çıkardım. Masanın beyaz örtüsü üzerinden ona doğru sürdüm. Cihazda sürekli yanıp sönen kırmızı sinyal dinleyeceklerimin önemini vurgular gibiydi. Bu cumartesi akşamı lokanta kalabalıktı. Siyah giysili gün görmüş garsonlar kıvrak hareketlerle masaların arasından geçiyorlardı. Profesör Maximilian Wagner anlatmaya başladı.